Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan topluluk üyeleriyle paylaştığımız 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Merhabalar, Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü konuğum Murat Canbur. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetin için.
Ben de teşekkür ederim. Kabul ettin. Çok hızlı oldu. Buradan Elif Boncuk'a da selamlarımızı iletelim. Kendisinin vesilesiyle tanışmış olduk seninle. Murat Can Trendyol'da çalışıyor. Bugün Trendyol'un mobil tarafını biraz konuşacağız. Biraz da eğer vaktimiz olursa mobile testing olaylarına gireceğiz. Konuları merak ediyorsanız bizi dinleyebilirsiniz. Ama abi biraz kendinden ve Trendyol'dan bahseder misin sen önce?
Tamam. Ben Murat. 2014 yılından beri aslında hem community'de hem de Android topluluğunda yer alıyorum. Yani o günlerden beri de Android uygulama geliştiriyorum. Yani son 3 senedir de aslında Trendyol ekibi için Trendyol projesini geliştirmeye ve oradaki ekibi lead etmeye çalışıyorum.
Çok güzel. Mobil takımdasın değil mi? Direkt mobil taraftasın yani.
Evet, yani şu an Android projesinde yer alıyorum. Trendyol'un Android projesinde yer alıyorum.
Android projesinde yer alıyorsun ama galiba Android projesinde yer alıyorsan bir de iOS projesi de var. Öyle ayırmışsınızdır diye düşünüyorum.
Evet, Trendyol'un bir tane yani müşterilerinin kullandığı bir tane Android, bir tane de iOS uygulaması var. Zaten mobil ekibimiz de tamamen bu iki uygulamadan sorumlular.
Peki orada doğal olarak native yazıyorsunuz ve hangi dilleri kullanıyorsunuz?
Android uygulaması Kotlin'le yazılıyor. Yani 2019 yılından beri Kotlin'le yazılıyor. iOS uygulaması da o da Swift'le yazılıyor. Yani iki platformda bu arada yani %90'ın üzerinde hani Kotlin ve Swift koduna sahip.
Daha önceden şey miydi, Java mıydı? Kotlin'e sonradan mı şey port edildi?
Evet, projenin geçmişi Java ile yazılmıştı. Yani doğal olarak bütün Android uygulamaları gibi burası da Java ile yazılmıştı Android uygulaması. Biz Google I/O 2018-2019 yılında Google I/O döneminde işte artık Kotlin Android dünyasının birinci dili olmaya başlamasından sonra ekipçe adım adım geçiş yaptık ve artık hani o süreci tamamladık diyebiliriz. Artık ekibimiz hani komple Kotlin'le yazıyor. Aynı aslında süreç iOS uygulaması için de geçerli. Orada da Objective-C'den Swift'e doğru bir kayış gerçekleşti.
Ve o şeyi tamamladınız değil mi yani? %90 dedin. İkisi de galiba %90, %100'lere çok yakın.
Ya o şundan dolayı hani biz yeni gelen bütün feature'ları zaten hani Kotlin ya da Swift'le yazdık. O hani yüze çıkamamızın sebebi aslında hiç dokunmadığımız kod parçaları var. Biraz daha bazı hani minik adımlarda o kadar. Ama onlar mesela yeni yazdığımız feature'ın hiçbirini etkileyen süreçler değil.
Anladım. Peki şey bu geçiş mesela özellikle senin ilgilendiğin Android tarafı için nasıl oldu? Yani böyle hızlı oldu mu? Özellikle bir şey izlemediniz galiba. Bugün dediniz bir feature başlayacağız ve bunu artık Kotlin'de yazıyoruz dediniz.
Ya o şekilde yaptık. Şundan dolayı biz konuşuyorduk işte ya gündüz şirkette Java yazıyoruz işte Kotlin'i ne zaman öğreneceğiz, akşamları mı çalışıp öğreneceğiz diye. Sonra dedik ya bunu da çok da fazla korkmamıza gerek yok. Zaten şu an ekiplerde yani uygulamaya çalıştığımız en önemli pratik bu. Hani o ekip kendi başına kararını alabilsin. Biz de o dönem o kararı aldık. Dedik ki 1 Ağustos 2019'a geldiğimiz dönemde artık Kotlin'le yazmaya başlayalım ve ekip olarak birbirimize destek olup ilerleriz. Hani her şeyi dört dörtlük yapmayabiliriz ama en azından büyük bir adım atarız dedik. O şekilde başladık. Gerçekten de yani bir günden sonra yazmaya başladık. Çünkü onu yapmasaydık geçişi yapamayacaktık. Yani zorlanacaktık. Çünkü adaptasyon sorunu olacaktı. Bir kısım Kotlin yazarken ekibin kalanı Java yazacak. Anlamsız bir süreç olacaktı. Onun yerine aslında keskin bir çizgi koyup o şekilde zıpladık. Ama o operasyon başarılı oldu yani. Geçiş ekip hem daha rahat benimsedi bu süreci. Herkes istekliydi çünkü bunu yapmaya. Hani önümüzde de engelleyen olmayınca biz de aslında kolay bir şekilde ilerledik.
Çok güzel. Orada mesela bir eğitim verdiniz mi yoksa abi al Kotlin'le yapıyorsun kendin öğren gibi mi oldu?
Eğitim vermedik. Çünkü herkes zaten öğrenmeye çalışıyordu yani Kotlin'i bir yerden. Ama hani gündüz yazmayınca o çalışsak ne kadar anlamsız olacaktı. E dedik ki zaten günlük yani çalışma hayatımızın ve gün yani vaktinizde sabah mesaiden akşama kadar en önemli vaktimizi bir projede harcıyoruz. Yani aslında öğrenmek için daha da güzel bir yer yok. Yani canlı bir proje içerisinde öğrenilebilir mantığıyla yaklaştık ve birbirimizi eğittik. Yani bilmediğimiz yerleri birbirimize sorduk. Yani kod review'lerde daha güzeli nasıl yazabiliriz öğrenmeye çalıştık. Hani daha doğal yollardan gitmeye çalıştık bu işe. İşte gelsin biri bize öğretsin gibi değil de hani kendi kendimizi öğrendik.
Çok iyi, çok güzel. Şimdi iOS takım var, Android var. Sadece iki tane mi var? Sanki seninle önceki konuşmalarımızda böyle birer takımlar daha var gibi söylemiştin. Yani biraz daha aşağıya doğru da biraz daha ayrılıyor galiba.
Şu şekilde Android, iOS aslında kendi içinde 5 tane takıma ayrılıyor. Yani Android ekibi 5 tane takıma ayrılıyor. iOS ekibi 5 tane takıma ayrılıyor. Onlar yani 5 ayrı Scrum takımı. Çünkü Trendyol'un Android mobil uygulamaların şöyle bir özelliği var. Aslında tek bir uygulama değil. Yani markette tek bir uygulama olarak gözüküyor ama içerisinde farklı içerikler barındırıyor. Yani mesela Trendyol market adında bir hizmeti var. Trendyol yemek adında bir hizmeti var. Onlar aslında teknik olarak ayrı bir uygulama gibi ama biz onları tek bir uygulamanın içerisinde ekliyoruz. O yüzden de 5 ayrı ekibimiz var.
Biraz İçeride. Mobile mikroservis gibi mi olmuş sizin yapı?
Ya buna şey deniyor, süper app deniyor bu tarz uygulamalara. Hmm. Hani içinde böyle birden fazla business'ı bir arada tutan ve hani müşterisinin, yani kullanıcısının aslında farklı hizmetleri tek bir uygulamadan alabildiği uygulama modelleri. Biraz böyle uzak doğu konseptli uygulamalarda çok fazla var bunlardan. Biz de aslında Türkiye'de benzerini yapıyoruz.
Uzak doğu dedin de bu Alibaba'dan sonra mı oldu? Böyle miydi? O geldi aklıma direkt benim.
Ya şeyle başladı. Dolap ikinci platformu vardı aslında. Onun Trendyol ailesine katılmasıyla birlikte başladı bu süreç. Zaman içerisinde de diğer farklı o business alanları açılınca onlar da eklendi ama o akımlar doğal olarak Çin'den geliyor yani.
Okey. Peki bu şeyler nasıl konuşuyor birbiriyle? Ben hiç bilmiyorum. Şimdi öğrendim bu kavramı açıkçası ve çok güzel oldu benim için. Yani şimdi backend'de mikroservisler vardır. Onlar REST API üzerinden ya da bir standart üzerinden konuşurlar. Mobilde nasıl bu şey? Süper app'in altındaki küçük app'ler birbiriyle nasıl konuşuyor?
Ya aslında o business'lar birbirinden komple ayrı olduğu için birbirleri iletişim kurması gerekmiyor. Hmm. Ama şu şekilde mobilde olan yapı modüler bir yapı kurulmaya çalışılıyor genelde böyle şeylerde. Yani bu kodlar birbirinden bağımsız olsun, birbirine dependent olmasınlar. Ama ortak domainleri varsa mesela kullanıcı business'ı herkes için tek yani. O kullanıcı hangi modülü kullanırsa kullansın aynı kullanıcı onu ortak bir yerden aslında sağlamış oluyor datasını mobil. Yani biz mobil dünyanın en önemli zaten gündem maddesi modüler architecture deniyor. O da hani bu farklı yapıları farklı modüllerle kurarak kodların birbirine olan bağını düşürmeye çalışıyor aslında bütün ekipler.
Ve böylelikle test de rahat oluyor değil mi? Test etmek de kolay oluyor bu kadar modüllü yapınca.
Evet çünkü yani testin kolay olmasının ana nedeni oradaki dependency daha az olduğu için elimizde de birbirinden bağımsız olarak daha rahat yani test edilebilir aslında uygulamalar, mobil projeler oluyor.
Ana uygulamanın o zaman dışarıda konuşuyor. Bir API üzerinden aslında Trendyol'un diğer veri tabanıyla ya da diğer uygulamalarıyla konuşuyor. Web uygulamasıyla falan anlıyorum. Yani sizin özel mobile ayrı bir böyle bir veri tabanınız ya da başka bir şeyiniz yok.
Ya mobile özel aslında BFF servislerimiz var. Hmm. Mesela Trendyol'un normal ana çatı uygulamasının bağlandığı işte ayrı bir BFF var. Hızlı Market projesinin bağlandığı ayrı bir yapısı. Yemeğin veya dolap projesi var içeride. Onun ayrı bir yapısı var. Biz aslında farklı BFF servislerine bağlanıp onların da arka tarafta esas Trendyol servisleri iletişim kurmasını sağlamış oluyor. Yani o backend iletişimleri kurulan yerler de aslında birbirinden bağımsız yapılara taşınmaya çalışılıyor.
Hmm. O zaman şöyle diyemeyiz değil mi? Mesela mobilde şeyden dolaptan sorumlu ekibin bir de dolaptan sorumlu backend ekibi yok aslında yani öyle mi yoksa daha mı farklı?
Şu anki yapıda Android projesinin sorumlu kişiler sadece Android projesine bakıyorlar. Onun backend kodunu yazan ekip aslında farklı ama o mobil ekiple aslında bir arada çalışıyor yani. Hani farklı insanlar ama birlikte çalışıyorlar.
Peki ekip totalde kaç kişi, nasıl bölünüyorlar? Kaçar kişilik böyle yani, mesela bir ekip böyle iki kişiyken bir ekip beş kişi olabiliyor mu, yoksa böyle bir homojen bir dağılım mı var?
Homojen bir dağılım yok. Aslında oradaki business'ın gereksinimlerine göre kişi sayıları genişliyor. Hani mesela şu an yemek projesine iki kişi devam ediyor ama oradaki business genişledikçe biz oradaki sayıyı genişletmeye devam ediyoruz. Yani onların sayıları birbiriyle aynı değil. Sadece içerideki domain gereksinimlerine göre çalışan kişi sayısını oynatıyoruz. Yani arttırıyoruz.
Anladım. Peki şeyi niye tercih etmediniz? Yani aslında baktığınızda okey, native, ben de native. Yani mobil yazmadım ama native benim daha çok hoşuma gidiyor. Native yazmak. Neden böyle daha işte Flutter geldi, şu geldi, bu geldi, onları deniyor musunuz? Yoksa ya oraya uzağız mı diyorsunuz?
Ya mobil projede şu an için öyle bir gündemimiz olmadı ama mesela Trendyol'un içerisinde şeyle sadece native olmayan ama başka projelerde yazılan işte React Native projeler de var. Onlar ayrı projeler. Hani Trendyol Go projesi var. Mesela bizim aslında müşterinin kullandığı hızlı market yemek yani içeriklerinin karşısında kuryelerin kullandığı başka bir uygulama daha var. O uygulama mesela React Native ile yazılmış bir uygulama. Aslında biz bu domain gereksinimlerine göre içeri tarafta mobil proje Trendyol domaini için en önemli içeriklerden biri. Çünkü kullanıcıların çoğunluğu zaten mobil uygulamaları üzerinden Trendyol'a ulaşıyor. O yüzden de bugüne kadar sağlamış olduğumuz deneyimler native üzerinden ilerliyor ve dışarı dünyada da kendimizi kıyasladığımız projeler veya ilerlemeye çalıştığımız yollar da o şekilde.
Şimdi böyle bir yapıda o zaman çok güzel testleriniz olması lazım düşündüğüm kadarıyla. Şimdi birazcık bu mobil testing konusunu anlatır mısın? Yani işte hani mesela mobil bir uygulamayı test etmek için ne gibi adımlar var? Ne gibi çeşitli şeyler var? Siz neler uyguluyorsunuz? Best practice'ler?
Bunun iki tane noktası var. İki ana noktası. Birincisi developer. İkincisi de aslında QA ekibi. Developer'ın bulunduğu alanın testi ayrı. Developer mesela ilk olarak olaya unit test yazarak başlamak zorunda. Çünkü hani unit test yazarak hem yazmış olduğu kodun gereksinimlere uygun olarak yazıldığını doğrulayarak ilerlemiş oluyorsun. Aynı zamanda mobil projelerde işte refactor gereksinimleri vesaire oluyorsa, yani daha tabii bunlar böyle büyük çaplı refactor olması gerekmiyor. Ufak küçük yapıların da refactor olabilir. Hani bunların unit testi olduğunda daha rahat, daha böyle kendine güvenen ekipler oluşturmuş oluyoruz. Çünkü bu ekipler geriye dönüp baktığında değiştirdiği kodun aslında oradaki yapıyı bozmadığını emin oluyorlar. Çünkü hepsinin unit testi yazılmış. Zaten bizim de en önemli motivasyonumuz ekipte unit test yazımı zorunlu. Yani zorunlu kıldık mobil projelerde. Yani bir developer mesela bir PR açtığında o PR'ın içinde bulunan kodların, yazılmış olan kodların hepsinin aslında, yani tabii doğrulanmış şekilde bütün o coverage yapılmış kısımlarının testi, unit testlerinin yazılması gerekli. Onu en azından developerların kafa yapısında oturttuk. Bu da bize ne kadar çok aslında unit test yazarsak projenin içerisinde mikro seviyede o kadar kendimize güvenebileceğimiz yapılar kurmuş oluyoruz. Mobilin bir ayağı mobil test dediğimiz kısmın bir ayağı aslında developer'la başlıyor. Developer'la başlayan ayağı da unit test.
Şimdi developer unit testini yazıyor. Bir de sizde ya mobil dünyada böyle daha hani sayfalar var. Galiba o sayfaların da testlerinin olması gerekiyor değil mi?
O aslında ikinci aşamaya geliyor. Orada aslında QA devreye girmiş oluyor. Yani normalde hiçbir testin olmadığı bir proje düşünürsek orada QA yapması gereken şey şu. Kendi önüne ya da developer da bunu gerçekleştirebilir. Yazmış olduğu o feature'ın testini manuel olarak yani elle bakıp yapması lazım, kontrol etmesi lazım. İşte bunun farklı cihazlarda denemesi lazım, farklı varyasyonlarda denemesi lazım. İşte o test senaryolarına göre ve bunların hepsini manuel yapması gerekiyor. Bu da aslında ekip için bir yük ve bu projenin domaini büyüdükçe ve bakmaya başladığı o business requirement'ın sayısı da arttıkça bu takip edilmesi zor ama ve aynı zamanda da hataya açık bir yapı oluşturuyor. Bunu çözebilmek için de iki platformda aslında otomasyon testleri yazılması lazım. Yani bu native çözümler de olabilir ya da hani Appium gibi biraz daha cross platform çözümler de kurulabilir. Burada aslında o ekibin yani bilgi düzeyine ve o ekibin yönelimlerine göre değişen kararlar alınabilir.
Selenium'u biliyorsundur, duymuşsundur. Appium dedin zaten. Hani o da benzer kafa galiba. Hani böyle kendi kendine bir yerlere tıklayıp formları doldurup tıklayıp ondan sonra ekrana gidip şuna bakıyor, baktım diye o Epium ona mı yarıyor?
Zaten Epium Selenium'un mobil versiyonu. O kısımları tam olarak bahsettiğim gibi, yani atıyorum bir web sitesinde dediğin senaryo gerçekleşiyorsa, burada mobil uygulamada butona basıyor, ekranda bir hata dayalığı çıkıyor diyelim. Onu assertion yapıyor ve okey diyor yazılmış test senaryosuna bağlı olarak. Bunun native çözümleri de var. Yani hem Android hem iOS platformunda native çözümleri de var. Android'de mesela Google'ın geliştirmiş olduğu bir Espresso adında bir kütüphane var. Bu Android'in resmi arayüz, yani arayüz testlerini yaptığı kütüphanesi. Bu kütüphaneyi kullanarak da sadece Android platformu için UI testler yazılabilir. Ama bu ne yazık ki Türkiye'de, yani UI test zaten çok yaygın bir pratik değil. Daha biz mobil projelerde özellikle hani unit testi yaygınlaşma noktasında olduğumuz bir evredeyiz Türkiye geneline böyle baktığımızda.
Peki o zaman Muratcan, niye böyle oldu? Yani niye bugüne kadar böyle testsiz geldik? Bir anda uyanış, bu konuda bir fikrin var mı?
Ya bunu kişisel aslında bizim yolculuğumuzdan anlatayım. Şu an biz geldiğimiz noktayı anlatayım, bir de başlangıcını anlatayım. Şu an biz UI testte, yani otomasyon sürecine de oldukça çok yatırım yapıyoruz. Yani artık istiyoruz ki QA ekip arkadaşlarımız ve developerlar bir arada otomasyon testlerini yazsınlar. Diyelim ki bir developer yazmış olduğu feature'ın mock testlerini, yani en temel testlerini yazsın. Oradaki en temel hani acceptance testlerini yazsın. Üstüne QA kalan bütün o test senaryonu tamamlayarak full bir tane otomasyon senaryosu çıkarsın. Şimdi bu çok güzel, ideal bir dünya. Herkesin de amaçlaması gereken nokta bu. Ama bunların hepsinin tabii time cost'u var bir ekip üzerinde. Proje üzerinde bir öyle bir maliyeti var. Bu aynı zamanda insan sayısı da demek. Çünkü siz aynı zaman dilimine hem normal feature yazma, hem otomasyon testini yetiştirme, hem de unit test süreçlerini katma çalıştığınızda o ekibin pratiği olmadığı zaman o ekip yapamıyor ve genelde de projeler unit testsiz olarak ilerliyor. Hani UI test hiç konuşulmuyor. Unit test de yazılmamış oluyor. Türkiye'nin en önemli sorunu biz kendimiz en azından bu motivasyonu bütün aslında bulunduğumuz bu topluluktaki herkese anlatarak en azından bir şekilde farkındalık yaratıp ilerletmeye çalışıyoruz. Kendi edindiğimiz deneyimleri işte gerek eventlerde olsun, gerek böyle işte sinek alanlarında olsun, hepsinde bahsederek en azından öğrendiklerimizi anlatıyoruz ki başkaları da aynı tecrübeleri alıp üstüne koyup ilerlesin.
Evet, orayı biraz aslında konuşmak istiyorum. Sizin Trendyol olarak kültürünüzde çok böyle işte Trendyol Tech'ti galiba. Böyle Medium'dan paylaşıyorsunuz, etkinlikler yapıyorsunuz. Gerçi biz bu podcast sonra yayınlanacak ama siz bu hafta, bugün çarşamba, galiba cumartesi hafta sonu bir de bir etkinliğiniz olacak. Yani etkinlikten değil de bu community'ye, yani topluluğa verdiğiniz destek yadsınamaz. Orayı biraz daha detaylandırır mısın? Mesela yani neler yapıyor, ne gibi hedefleriniz var, neler yapıyorsunuz? Ya da sen kişisel olarak da neler yaptığını da anlatabilirsin.
Ben onu mobil ekip özelinde anlatayım. Daha doğru olur. Mobil ekipte en önemli amacımız aslında bütün ekip arkadaşlarımızın tecrübelerini, edindiği deneyimleri, yani Trendyol'a girdiği ilk günden artık çalıştığı kaçıncı gün olursa olsun o güne kadar kazanmış olduğu deneyimlerin hepsini aslında bir şekilde bulunduğu bu yazılım ekosistemiyle paylaşmasını istiyoruz ve onları destekliyoruz aslında yapabilmeleri için. Yani bu bir sunum olabilir, bu bir blog yazısı olabilir, yani bu bir Twitter'da atılan bir tweet de olabilir, fark etmez ama orada tek önemli olan bir nokta var. Buradaki içeriği, o deneyimi paylaşabilmek. Çünkü paylaşmanın, biz içeride öğrenmeye çalışıyoruz. Yani okul olarak gördüğümüz bir yer. Ben projeden öğreniyorum. Ekip arkadaşlarım da projeden öğreniyor. Ve biz bu öğrendiğimiz içerikleri dışarıdaki aslında topluluk arkadaşlarımızla paylaşalım ki onlar da başka projelerde bu deneyimleri yerleştirsinler ve Türkiye'de bulunan bu mobil ekosistemin kalitesi yükselsin.
Valla çok güzel yapıyorsunuz. Çünkü bilinen bir, yani bilgi bir yerden ediniliyor bir şekilde de tecrübeyi edinemiyorsun. Yani onu aktarmak en güzel şey. Onu da almak da önemli tabii, takip edip. Sizi nereden takip edebilirler? Bu şeye koyalım, o linklere.
Medium'da Trendyol Tech'in aslında bir tane publication var. Altında biz mobil için özel bir tane tab bile oluşturduk. Ekstradan GitHub'da da hem Android hem iOS projelerimizin aslında repoları var. Yani guideline repoları var. İçeride uyguladığımız pratikleri paylaşıyoruz. Yani biz şunu diyoruz genelde, tam uygulamalarımız open source edemeyiz. Yani o birazcık hani zor bir karar olur. Ama onun yerine hani içeride kullanmış olduğumuz yapıları kütüphane yapıp yayınlayalım. Ya da kullandığımız pratikleri GitHub'da paylaşalım ki o deneyimleri farklı ekipler de uygulayıp ilerlesin. O şekilde böyle 4-5 tane aslında open source kütüphanemiz var. Onun yanında atıyorum ekip içerisinde aldığımız biz Architecture Decision Records diye bir kayıt tutuyoruz. Yani her aldığımız aslında mimariye yönelik kararları kaydediyoruz. İşte bunlar uygulandı, uygulanmadı gibi aksiyonlar. Bunları da mesela GitHub'a taşımaya çalışıyoruz. Yani bu mesela şirket içerisinde atıyorum Confluence'da durabilecek bir şey ama biz dedik ki bunu açık hale getirelim. Unit test pratiklerimizi mesela Medium yazısı olarak yayınlamıştık. İşte şimdi aynı şeyi UI test için yapıyoruz. Yani UI test adım adım ne öğrendiysek, ne karar aldıysak hepsini GitHub'a paylaşıyoruz ki hani bu aslında güzel bir dokümantasyon oluştursun gelecekte.
Ya bu teknik yazı yazma konusu ayrı bir podcast konum. Buradan da söyleyeyim, onu da konuşacağız bu konuyla çok iyi bir arkadaşla. Ama sana bir şey sormak istiyorum Santiago üzerine. Yani teknik yazı yazmak çok zor gerçekten. Yani biliyorsun, anlatabilirsin ama onu yazarak anlatmak en azından ben kendi tecrübelerimden zor olduğunu biliyorum ve herkesten de bunu duyuyorum. Siz yani insanları nasıl motive ediyorsunuz? Yani bir motivasyonları ne oluyor? Yani OKR'larında falan mı var böyle kendilerinin? İki, böyle bir editorial bir durumda var mı? Hani editör yani o PR review gibi onun review oluyor mu?
Onunla alakalı farklı aksiyonlar alınmaya başlandı. İşte belli bir takım editör yani review edilme süreçleri var. Aslında yazılar ilk başta ekip içerisinde review ediliyor. İşte en basitinden gramer kurallarından tutun da çünkü yazıların çoğu İngilizce yazılıyor. İşte gramer kurallarını tutun da içerideki yapıyı ne kadar doğru anlatıyor. Bir de ekstra da hani şirket tarafında yani doğru yazılması gereken ya da güvenlik problemi oluşturabilecek durumlar var mı yok mu gibi böyle birkaç review adım var. Ama aslında en fazla önemli olan şey ekibin kendi yazısını review etmesi.
Çok güzel abi, elinize sağlık. İngilizceyi ben unutmuştum, doğru, İngilizce olması da ayrı muhteşem bir şey. Şimdi şu testlere bir geri döneceğim, bir şeyi merak ediyorum. Ya böyle bazen şey oluyor ya. Şimdi iOS'ta çok fazla telefon yok. Gene var artık. Eskiden o kadar yoktu ki gene var ama Android'de dünya kadar telefon var. Çok garip cihazlar da var. İşte Çin'in bilmem neresinde. Yani gerçi sizi yurt dışından çok kullananız belki yoktur ama hani Anadolu'nun bilmem neresinde kullanıyor olabilir. Onu nasıl handle ediyorsun? Yani onların testleri nasıl oluyor? Böyle bir warehouse'unuz var mı? Orada falan mı test ediyorsunuz?
Ya şu an için biz Google Analytics'te işte kullanıcıların cihazlarının en fazla dağılım olduğu cihazları fiziksel olarak da elde etmeye çalışıyoruz. Hani aynı user deneyimi işte ekipteki insanlar ya da işte developer ya da product'lar da deneyimlesin diye. Ama bunun çözümü aslında cloud'da device farm'lar oluşturup bunların üzerinden o testlerin otomatik olarak koşması, işte her gün koşması, her PR açıldığında koşması, işte artık o ekibin pipeline'ına bağlı olarak kurulabilecek farklı senaryolar. Ama bunların çoğunluğun çözümü cloud'da, işte Amazon tarafında bunun çözümü var. Firebase tarafında var. Hani onların işte ücretlendirmelerine bağlı olarak cihazları orada ayağa kaldırıp ilerlenmeye çalışılıyor.
Süper. Ben de cahil gibi warehouse dedim. Device farm mı dedin?
Aynen, şey device farmlar bulunuyor. Yani bunlar aslında hani cloud üzerinden o projeler oraya yükleniyor ve orada artık oluşturulan hani senaryolara göre oradaki cihazlarda koşulup devam ediyor. Bunun hani hem Amazon tarafında çözüm var hem de bunlar popülerleri. Firebase tarafında çözüm var.
Müthiş abi, süper. Peki şey, testler yapıldı, kodlar yazıldı, production'a çıktınız. Bu crash'leri falan nasıl takip ediyorsunuz? Bir böyle crash takip tool'larınız falan var mı? Neler kullanıyorsunuz?
Ya Android ortamı için, bu arada iOS için de geçerli. Yani Firebase zaten en popüleri. Önceden işte Fabric'ti, sonra bu Firebase tarafına geçti. Bütün yani çoğu uygulamada zaten Firebase üzerinden o crash raporlarını toplamaya çalışıyor. İşte artık o crash'in bulunduğu domain ya da o crash uygulamayı ne ölçüde etkiliyor, ona karar verip o ekiplerde ya da biz de ona göre aksiyon alıyoruz. İşte bu acil fixlenmesi gereken bir crash mi? Yoksa bir sonraki release'i de bekleyebilir. Çünkü müşteriyi çok fazla mağdur etmiyor. İşte şirketin o revenue veya süreçlerine etkisi var ya da yok gibi bazı parametrelere göre aslında Firebase'de gelen crash'leri toparlayıp ilerleniyor. Bunun bir tane de aslında güvenliğe gitmenin şöyle bir çözümü var. Biz uygulamayı bitirdik. Daha doğrusu feature'ı geliştirdik. Yeni bir güncelleme çıkacağız yayına. Android dünyasında şöyle bir güzel bir olay var. Rollout denen bir senaryo var. Yani kullanıcılarımızın %100'üne göndermek yerine ilk önce bir %1 kitlesini açıyoruz ve bakıyoruz işte burada crash'ler var mı? Ha okey gidiyorsa sonra diyoruz ki işte %7'sini açalım. böyle böyle arttıra arttıra gidiyoruz. Eğer ki herhangi bir aralıkta bir crash ya da bir sorun görürsek yani hold ediyoruz o güncellemeyi. Yeni bir fix yayınlıyoruz. Üstüne yeni bir versiyonla onu daha fazla kullanıcı açıp böyle test edip götürüp en sonunda %100 bütün kullanıcı kitlesine bunu açmış oluyoruz. Yani bu şekilde gidildiğinde daha böyle safe halde gidiyor. iOS tarafında tam böyle değil. iOS, yani Apple Store'da yine rollout süreci var ama Android'deki gibi kendiniz kontrol edemiyorsunuz. Onu Apple kendisi kontrol ederek işte gün gün arttırıyor yüzdesini. Yani böyle bir ana temel farklılık var. Ve Android'dekini biraz daha esnek. Çünkü aslında app'in sahibi olarak sen istediğin gibi organize edebiliyorsun onu. İstediğin seviyeye gönderebiliyorsun ve şöyle güzel bir yanı var. Diyelim ki %7 senaryosunda uygulamada bir sorun bulundu. Tekrar güncelleme gönderdiğinizde Google onu aynı %7'ye gönderiyor tekrardan. Hani o kullanıcılar bug'lı versiyonda kalmıyorlar. O en azından bunun güzel yanı.
Feature flag gibi diyebiliriz aslında. Web'de de feature flag'lar olur. Onları kapatıp açarsınız. Belli kullanıcılar görür, belli kullanıcılar görmez. Sizinki random oluyor değil mi bu arada? Yani belli bir yüz, random, sen seçmiyorsun o yüzdeyi.
Yok, bunu da sen seçmiyorsun.
Okey. Bunu seninle programdan önce konuşmuştuk zaten. Bunu roll out deniyor değil mi bunun adına? Öyle bir şey mi?
Evet, roll out deniyor.
Okey.
Mobil dünya için hani en önemli parametrelerden biri. Çünkü kullanıcı sayısı fazlalaştıkça aslında öngöremediğiniz senaryoların olma ihtimali de fazlalaşıyor. Doğal olarak da yani kendine ekibin o süreci güvenli götürmesi lazım.
Tam da onu diyecektim. Yani bu bir kural, bu biraz kullanıcı sayısıyla doğru orantılı galiba. Nedir onun tam ortalaması? Bir şey var mı sayısı? İşte kullanıcı sayınız eğer diyorum 1 milyonu geçtiyse falan mı? Nasıl oluyor?
Yok, aslında yani bence her proje için yapılabilir. Çünkü güvenli gitmeni sağlıyor. Hani sonuçta o uygulama crash oluyorsa hangi uygulama olursa olsun onu kullanan kişi bir şekilde mağdur edilmiş oluyor yani. Oyun olsa oyunu oynayamıyor ya da işte alışveriş uygulamasında deneyimi bozuyor. Fark etmiyor. Ben bunun sayıyla ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Her uygulama bunu yapmalı.
Okay, süper. Peki senin telefonunda güncel uygulama mı var yoksa daha böyle önden gidip bir beta user gibi davranıyor musun?
Ya biz %100 çıktığımız için zaten kendimiz test kanalında duruyoruz. Her test çıktığımız versiyonu indirip devam ediyoruz ama bazen de hani eski versiyonları falan da kontrol etmemiz gerekebiliyor işte ya da manuel olarak baktığımız senaryoda tekrar inip oradan kontrol ediyoruz.
Anladım abi, süper. Bu şimdi bir de biraz daha başa dönelim. Bir feature geldi ya, yapılacak. Bu tasarımsal ve ya tasarımsal demeyelim de daha doğrusu software tasarımları diyelim. Mimari kararları kodu yazan arkadaşlar mı alıyor yoksa senin gibi böyle daha leadlerin ağzından çıkıyor bir şeyler söylüyorsunuz onlar sadece kodu mu yazıyorlar mobil tarafta?
Burada bizde herhangi bir işte architect falan gibi bir olay yok zaten. Ekip kendi kararını kendisi alıyor. Ben zaten hiçbir şey öyle yani yorum yapmamayı tercih eden taraftayım. Genelde zaten yapılar belli, ihtiyaçlar belli. Denemeye çalışıyoruz desem daha doğru. Hani gidip işte bir kişi bütün mimariyi çizdi, işte diğerleri bunu uygulasın şekli değil de kodu yazan insan aslında kararı alsın. Çünkü o kişi aktif olarak projede bulunduğu için en doğru kararı, en doğru çıktığı ondan duymak daha mantıklı olacak. Çünkü o sonucunu o yaşıyor. Yani yanlış alınmış kararın sonucunu da o developer yaşamış oluyor. Doğru alınmış kararın hani meyvesini de o yemiş oluyor. Ama sonuç günün sonunda ekip kendi başına karar vermeye çalışıyor. Yani otonom olmasının altındaki nokta da o. Kimse onlara bir şey dikte etmesin. Kendileri yapsınlar.
Peki bu noktada aslında önce sorsam daha iyi de şimdi aklıma geldi. O tasarımları tasarımcılar her takım tasarımcısı var mı yoksa böyle bir tane Android takım tasarımcısı var bütün diğer alt takımlara bakıyor mu gibi?
Mobil ekibin aslında tasarımcıları var yani Android'in değil. Mobil projenin tasarımcıları var. Onlar da domainlere göre o ekiplerle çalışıyorlar. Yani onlar zaten küçük Scrum takımları. Yani her şeyleri bağımsız olması amaçlanıyor. Boardları bağımsız, işte QA'leri bağımsız, product'ları bağımsız. Aynı zamanda tasarımcıları da bağımsız olsun ki hani kod tarafında nasıl birbirine bağımlılığı düşürmeye çalışıyoruz. Aslında o ekipler arası kısmı da birbirine bağımlılık olmasın ki hızlı bir şekilde hareket edebilsinler.
Peki o ekipler otonom mu? Yani herkes Scrum çalışıyor ama ne bileyim istediği gibi sprintlere koşuyorlar, retrolarını falan yani istedikleri gibi mi yapıyorlar? Yoksa belli bir kurallar var, onlara uymak zorundalar mı?
Yani aslında tek bir kural var, haftalık sprint koşuyoruz. Hani bir tek o kural var. Bütün ekipler haftalık sprint koşuyor ama İşte herkes kendi retrosunu kendisi yapıyor. Kendi story point guideline'ları kendisine ait istedikleri gibi o hani aralıkları belirleyebilirler. Ya da işlerin referans noktalarını kendileri belirleyebilirler. Hangi sprint'e kaç story point iş alacağı zaten o ekibin kendi hızına bağlı. Hiçbir ekip diğerinin üzerinde şey değil. Yani bu böyle uygulasın, böyle uygulasın şekli değil de tamamen o ekibin kendine uygun olan deneyimi neyse onu sağlama üzerine kurulu.
Çok güzel abi. Vallahi çok güzel gidiyor. Şimdi biliyorsun değil, herkes biliyor zaten. Pandemi oldu. Trendyol'un bir ofisi var ve uzaktan çalışmaya açık bir şirket değildi benim bildiğim kadarıyla bundan öncesinde. O mobil tarafta neler oldu? Pandemi oldu, uzaktan çalışmaya başlandı. Hala uzaktan çalışılıyor. Gelecekte neler olacak?
Biz Maslak'ta yeni ofise geçtik. İşte bir ay oldu. Yeni ofise geçtik işte. Birinci ay bitti ve evden çalışmaya başladık. İlk zamanlarda herkeste birazcık çekince vardı. Çünkü şirketin zaten öyle bir yüzü de yoktu. Yani remote çalışmayla yönelik. Ama o günden bugüne o süreç herkes adına olumlu geçti. Onun da etkisi şurada. Biz birbirimize yardımcı olmaya çok önem veririz. Yani genelde de ekibe yeni katılan insanların ilk olarak dikkatini çeken nokta odur. Herkes bana yardımcı oluyor. İşte her konuda destek oluyorlar şeklinde sürekli geri bildirim alıyoruz. Onun yararını bu süreçte gördük. Yani remote'da herkes evinde, ayrı yerlerde yaşıyorlar ve kimse kimseyle görüşemiyor. Yani bu süreci biraz daha böyle yumuşak geçme adına ilerledik ya, şu anda o şekilde devam ediyoruz. Bu pandemi aslında hani normalleşme dediğimiz şey ne zaman olursa, yani kendimizi ne zaman güvende hissedersek o zaman tekrar ofise geri döneceğiz gibi bir süreçteyiz.
Peki işler herhalde güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok. Uzaktan herkes rahat. Yani gene rahat demeyelim. Biraz bunalıyoruz ama sosyal olarak, iş olarak herhalde herkes adaptasyonu iyi.
İş konusunda evet. Yani işe yansıyan adaptasyon konusunda sorun yaşamadık. Yani ekip, genelde teknoloji ekibi bu konuda sorun yaşamadı. Ama kişisel olarak tabii herkesi etkileyen bir hani modu düştüğü dönemler olabiliyor. Onu da aslında bu dönemin şartlarına yani yapacak da çok fazla da bir şey yok ne yazık ki.
Şimdi özel olarak bazı şirketler işte ne bileyim Zoom açıyorlar, Hangout açıyorlar, böyle beraber çalışma ortamları yaratmaya çalışıyorlar falan. Hani siz böyle mobil takım olarak bir yöntem geliştirdiniz mi bu dönemde? Daha böyle hani ofisteymişiz gibi iyi tadabilmek adına, ya da neler yapıyorsunuz moralleri yüksek tutmak adına?
Ya biz şunu ofiste çok yapardık. Böyle öğle aralarında toplanır, işte teknik dışında farklı konular seçip sohbet ederdik sürekli. Yani öğle arasında farklı konular tercih edip sohbet ederdik. Bunu taşımaya çalıştık. İşte böyle yani bir nevi böyle goy goy saati yapıp onu her güne yayıp Zoom ya Calendar'da o aralığı buna ayırdık. Hani o saate bir çalışma ya da toplantı gelmesin diye. O şekilde bayağı bir süre kullandık. Ama mesela bunu zorunlu tutmadık. Yani bunu herkes gelsin, işte katılsın diye değil. Onun yerine İsteyenler gelsin ya da anlatmak istediği bir şey olanlar gelsin şeklinde ilerliyorduk. Ama belli bir süre sonra bu alışkanlığı bıraktık mesela. Çünkü ekip yani onu devam ettirmemeye başladı. Biz de onu bıraktık. Onun yerine şu an mesela farklı ekipler işte haftalık mesela toplanıp goy goy yapıyorlar. Ya da teknik işte weekly diyoruz biz ona. İşte her hafta toplanıyoruz. Orada aynı metodu devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama bazen oralarda ya bu projede ne gibi sorunlar var sizce diye başlayıp işte bunları mı çözsek? İşte gelecek sprintlere tabii Scrum Master da aramızda olduğu için onunla da konuşup ya bir sonraki sprintte şu işi önceliklendirsek de bu bizim feature geliştirmemizi de yavaşlatıyor. Bunu ufak bir şöyle refactor etsek falan diye konuşuyoruz. Yani o süreci bu Zoom üzerine yaymaya çalıştık.
Anladım abi, süper. Şimdi vaktimizi biraz açtık ama benim birkaç tane daha şey öğrenmek istiyorum. Bunlar bence buraya kadar dinleyenler için çok önemli meseleler. Bir tanesi onboarding, bir tanesi de mobil takıma işte işe alım süreçleri ve beklentileriniz insanlardan gibi. Önce onboarding'i öğrenmek istiyorum. Yani yeni gelen bir developer nasıl onboard ediliyor mobil takımda?
Onun iki tane adım var. Şimdi bizim onboarding süreçlerimiz, bir tanesi İK'nın organize ettiği onboarding süreci var. Aslında o dönemde işe başlayan insanları paralel olarak hani şirketi tanıtma ve şirkete oryante etme üzerine kurulu. İkincisi de mobil ekipte biz ilk olarak bir tane buddy aslında seçiyoruz. O kişinin ilk gününden itibaren işte mesela ofiste olsaydı atıyorum ekranının alınması ya da istekte bulunmasından tutun da yani şirket içerisindeki diğer insanlarla tanıştırılmasına kadar hepsini O Buddies'i aracılığıyla organize etmeye çalışıyorduk. Onu da remote'da tekrardan organize etmeye devam ettik. Yani o şöyle de bir içerik yazdık. Mesela bunu Medium'da yazıya dökmüştük. Bizim onboarding guide'ımız var. Onu hazırlamıştık daha önceden. Yani bunu ofisteyken hazırlamıştık. Daha sonra dedik ya bunu hazır pandemiyi geçtik. Başka ekiplerin de ihtiyacı vardır. Yazalım Medium'da. Orada bizim işte projeden bahsettiğimiz, bugüne kadar aslında neyi neden yaptığımızı anlatmaya çalıştığımız böyle bir tane dokümanımız var. O dokümanı da böyle kişilere paylaştırıp hem böyle işte tanışalım, böyle Zoom'da karşılıklı tanışalım, hem de bu konulardan bahsedelim şeklinde kurduğumuz bir onboarding sürecimiz var. Yani burada yardımcı, yani en önemli nokta yardımseverlik oluyor. Yani soru sorduğumda bunu bir durum olarak görmeyip hemen yardımcı olma. Çünkü yeni başlayan insanlar sonuçta o projeye oldukça yabancı oldukları için, oradaki en azından o business'a, e-commerce dünyasına yabancıysa, onu oraya adapte etmeye çalışıyoruz. Yani kendini yalnız ya da zorlanıyor hissetmesin diye.
Anladım abi, çok güzel. Peki o zaman son olarak bir şeyi soralım. Bu kadar şeyden sonra insanların iştahı açılmış olabilir. İşe alımınız var mı? Varsa işte ne gibi süreçler oluyor? İnsanlardan neler bekliyorsunuz mobil takıma bir developer alır için?
Mobil ekibi genişletmeye devam ediyoruz biz hala. Yani çünkü ekibin ihtiyaçları sürekli genişliyor. Biz de buna yönelik sürekli iş görüşmesi yapmaya devam ediyoruz. Yani halihazırda sürekli görüşüyoruz. Burada temel beklentilerimiz var aslında. Birincisi, bizim için teknikten daha önemlisi ekip uyumluluğudur. Yani kültüre uyumluluktur. Kültüre uyumlu kişileri ve aslında o tarz developerları bulmaya çalışıyoruz. Çünkü teknik noktalardaki eksiklikler ekip içerisinde giderilebilir ama kültür uyumsuzluğu olduğu durumda bu aslında hiçbirimize yaramayacak. En önemli baktığımız şey bu. Yani biz mütevazi bir ekip olmaya çalışıyoruz. Hani yaptığımız işlerde işte paylaşımcı olmaya çalışıyoruz. Aradığımız developerlar da, yani o kişiler de bunlara yatkın olsun. Daha sonrasında işin teknik dünyasına gelmeye çalışıyoruz. Orada şunun farkındayız. Mesela testte kendi aradığımız içerikleri bulabilmemiz zor. Çünkü o pratikler her şirkette uygulanmıyor ya da aynı business dünyasında aynı domain içeriklerine sahip başka ekipleri bulmak zor yani. Onun yerine farklı dünyalarda tecrübe etmiş insanları bulmaya çalışıyoruz ki farklı bakış açılarında developerlar aynı ekibin içerisine gelsin ve bir arada bir ekip oluştursunlar.
Çok teşekkür ederim Muratcan. Müthiş oldu bence. Güzel oldu, bayağı dolu dolu oldu. Senin böyle eklemek istediğin, söylemek istediğin başka bir şeyler var mı?
Ya ben bu şeye en son yorum yapayım. Yani test dünyasına bizim Türkiye'deki mobil developerlar olarak farklılaşabilmemiz ve hani dünya standartlarına gidip oradaki developerlarla aynı bakış açısına sahip olabilmemiz için test yazmanın, bu hem unit test olabilir hem UI test olabilir, farkındalığını kendi dünyamızda arttırmamız lazım. Ne kadar çok aslında bu tarz developer olursa o şirketlerin de zaman baskısı altında ne yazık ki ezilen developerlar burada biraz da rahat bir dünyaya adım atacaklar.
Ben de katılıyorum abi. Aynı şekilde backend'de de benzer mesele var ama bence iyi bir yerdeyiz eskiye göre. İyi, daha da iyi bir yerde olacağız. Belki mobil biraz da arkadan geliyor olabilir. O da sizin gibi böyle paylaşmayı seven insanlarla zaten kendini toparlayacaktır. Bu da bir kültür meselesi zaten aynen. Bu o kültür aşılandıkça devam edecektir. Evet, bugün Muratcan Buru dinledik Trendyol mobil ekibinden. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.